Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da rc@ayhancaner.com adresime e-posta yollayarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. 31. podcastimin konusu Büyük Data. Teknoloji ve internetin gelişmesi sonucunda bilginin üretilme ve yayılma hızının akıl almaz artışı, trilyonlarca veriyle beslenen bir yığına dönüşmüş durumda bugün. Bilgi kirliliği bu yüzden çıldırmış bir şekilde düşünmeden hareket etmemize sebep oluyor. Dengelerimiz bozuldu. Panik ortamı makul hareket etmemizi engelliyor. İşte gastrofelsefenin iki ana dalından biri olan manevi beslenmenin tam da en ihtiyaç duyulduğu bir zamandan geçiyoruz. Bu gürültü patırtı ve keşmekeşin ortasında manevi dünyamızı güçlendirerek sükunet içerisinde yol almak elbette mümkün. Bu yüzden arkamıza yaslanalım, sakinleşelim, dış dünya ile ilişkimize bir 15 dakika kadar kısa bir ara verip gelin dünyada neler oluyor, sıraya koyalım ve başkalarının dedikleriyle düşüncelerimiz hızla tetiklenmeden önce kendimiz anlamaya ve yorumlamaya çalışalım. Önce Big Data'ya bakalım. Big Data, diğer adıyla büyük veri, sosyal medya, arama motorları, bilgi belge arşivleri, log dosyaları, makine dataları gibi farklı kaynakların oluşturduğu bilgi yığınlarını işleyerek anlamlı verilere dönüştürmek için araştırma geliştirme faaliyetleri yapan yazılım şirketleri tarafından ortaya atılmış bir olgu. Çalışma tablolarından veri tabanlarına, sunuculardan bulut hizmetlere kadar her türlü veriyi kapsayan büyük veri, günümüzde veri tabanı uzmanlarının ilişkisel veri tabanlarında yapısal biçimde sınıflandırmaya başladığı ve işletmelerin kullanabileceği ve şirket yöneticilerinin raporlama sistemleri üzerinden karar almasını destekleyen sistemlere evrilmiş durumda. Bize ne şirketlerin aldığı kararlardan demiyoruz. Ancak bu podcast'te işin direkt olarak şirket tarafını, yani tüzel kişileri konuşmayacağız. Sizin, benim, onun, bunun, şunun, hepimizin sosyal medyada paylaşımları ve beğendiklerinizden ya da usulüne uygun ya da değil eleştirilerinizden tutun, e-maillerimizdeki konu içerikleri, kredi kartınızla yaptığınız tüm alışverişler, ziyaret ettiğiniz web siteleri, Shazam'layıp Spotify'da en çok dinlediğiniz şarkılar, tanıyın ya da tanımayın, en çok birebir ya da hakkında konuştuğunuz kişiler, tükettiğiniz tüm gıdalar, Netflix'te oturup gözler kan çanağı olana kadar sizi tüketen diziler ve daha sonsuz sayıda datanın bu tüzel kişiler ve üstleri tarafınca derlenerek gerçek kişilere olan tesirlerine biraz değineceğiz. Dolayısıyla büyük verinin içine sığdırılamayacak kadar çok konu olduğunu anladık, değil mi? Dünyamızda özellikle 2020 yılında gerçekleşen olayların hızı öylesine arttı ki, normal bir insan beyninin işi gücü bırakıp sadece basın ve sosyal medyayı takip etmeye çalışması bile bu dataları bilgiye dönüştürmek için imkansız hale geldi. Big Data'nın, yani büyük verinin nerelerden nasıl toplandığına demin oldukça az örnek vererek değindim. Bu örnekleri sizler çoğaltabilirsiniz. Bu verilerin inanılmaz kıymetli olduğunun hepimiz farkındayızdır umarım. KVKK dedikleri, yani kişisel verilerin koruma kanununun aniden ortaya çıkarak tüm hizmet aldığımız sağlayıcıların bizlerle yaptıkları hemen her görüşmede KVKK onayı istemeleri de işte aynı bu kıymetten kaynaklanıyor. Büyük veri hakkında kısa bir açıklama yaptıktan sonra bir kenara koyalım. Bu podcastinde dünyamızda karmaşık görünen güncel birçok olay arasından şu iki başlığa da gelin kısaca bir kulak verelim. Singularity, yani tekillik, bir de transhümanizm. Bunlar önemli. Singularity, yani tekillik, aslında Big Bang ve kara delik için kullanılan bir tabir. Mart 2018'de bedenen aramızdan ayrılan teorik fizikçi ve kozmolog Üstad Stephen Hawking'e göre tekilliğin tanımı şöyle. Kara deliğin tam ortasına gidebilseydik, zaman-mekan bükülümünün sonsuz olduğu bir zaman-mekan noktasına varırdık. Evrende her şey kara deliğin ortasında ufacık bir zerrecik boyutuna indirgenmişti ve büyük patlama ile bugün algıladığımız evren oluştu. Temeli yer çekiminin arttıkça zaman ve mekanın bükülmesi. Bir kara deliğin merkezindeki yer çekimi o denli artar ki bir noktadan sonra artık bu kavramlar çözülmeye başlar. Singularity, yani tekillik, klasik fiziğin bilinen kurallarının darmadağın olduğu bir noktaya işaret ediyor. Bu noktada zamanda, mekan da, madde de artık bizim kavradığımız, bildiğimiz kavramlar olmaktan çıkıyorlar. Sıfır hacimden bahsedince de zaman kavramı ile ilgili olarak önce ve sonra, mekan kavramı ile ilgili olarak sağ ve sol, ön ve arka, aşağı ve yukarı gibi yönlerin kalmayacağını da söylemek belki daha aydınlatıcı olur. Kuantumcular bunu araştıra dursunlar. Teknolojik ilerlemeler sayesinde insanlığın tekilliğe doğru gittiği iddiası artık bilim kurgu edebiyatını aşıp felsefi siyasi tartışmalara dönüşmüş durumda bugün. Teknolojik ilerleme zamanla öyle bir dramatik değişime neden olacak ki, bugün anladığımız insani faaliyetlerin neredeyse tümü belki de sona erecek. Ekonomi, hükümet, hukuk, devlet gibi tüm kurumlar mevcut haliyle kalamayacak belki. İnsan olma, yaşam, bilinç, toplumsal düzen gibi kavramlar kökten değişecek. Hatta görebilenler için bu değişimler ufaktan başlangıcını yapıyor bile. Peki, buna neler neden oluyor? İki temel alanda gelişme bu değişimlere neden oluyor. Bunlar yapay zeka ve nöroteknoloji. Aklın inşası hem beynin birebir kopyalanmasıyla hem de sanal ortamda zekanın geliştirilmesiyle mümkün. Ölüme ta Gılgamış'tan beri çare arayan insanoğlu bu çareye karşılık transhümanizm fikrini ortaya attı. Bunun yolu da yapay genel zekanın oluşması. Yapay zekaya kısaltılmış olarak YZ adını veriyorlar. Bugün de yapay genel zeka teknolojisinin henüz gerisindeyiz desek de hedef olarak 2050 hatta 2030 yılını verenler de var. 21. yüzyıl içinde bu teknolojiye ulaşacağımızı iddia edenler de var. Yapay genel zekadan kasıt, insan düzeyinde zekaya sahip olunabilmesi. Bunun bir sonraki adımı ise süper yapay zekanın ortaya çıkması. Şimdi ilki, beynin birebir kopyasının yapılabilmesi ve bunun bir robot vücuda monte edilmesi demek. Diğeri ise, makine öğrenmesiyle sanal alanda yapay zekanın geliştirilmesi. Şimdi bu durumda yapay zeka insan düzeyine ulaştığında, robotu yüklenip sanal ile fizik alem arasında dilediği gibi gidip gelebilir. Şu an yapay zekanın ilk dalgası içerisindeyiz. İkinci dalga insan düzeyinde yapay zekanın ortaya çıkmasıyla olacak. Bu tekilliğe bir nevi post-human ya da insan sonrası projesi diyelim. Transhümanizm aslında ünlü filozof Nietzsche'nin Übermensch veya üst insan tanımına daha çok uygun. 1964 yılında İngiltere Bristol'da doğan fütürist filozof Max Moore'un ortaya attığı transhümanizm, kendisi tarafınca şöyle tanımlanıyor. Zeki yaşamın mevcut insan formu ve kısıtlamalarının ötesinde sürdürülebilmesi ve evrimleşmesinin, hızlandırılmasının, yaşamı yücelten prensip ve değerler ışığında bilim ve teknoloji vasıtası ile sağlanmasını öngören felsefeler bütünüdür. Çok akademik geldi kulağımıza değil mi? Transhümanizm, insanlığın hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sosyal açılardan bugüne kıyasla oldukça üst seviyelere ulaşacağını iddia eden bir felsefe. Işık hızıyla gelişmekte olan bilim ve teknolojinin yardımıyla insanın tüm hastalıklara ve ölüme meydan okumasından tutun, zihnimizdeki tüm düşünce, duyguların bir bilgisayara yüklendiğini hayal edin. Bu durum haliyle her şeyimizin klonlanması ve insan zihnine istenilen düşünce ve duyguların da yüklenmesi gibi şeyleri de mümkün kılacak. Buna günümüzde 4G ile yaşadığımız büyük veri toplayıcılarının telefonumuz üzerinden 4G teknolojisini kullanarak az önce yanınızdaki birine bahsettiğiniz bir ürünün ya da ne bileyim tatil hayalinizin reklamını anında yapması örneğini verebiliriz. 5G'de durum bir adım daha ileride olacak. Bu frekansın size tesiri başkalarının istediği kişilere sizin de sempati duymanızdan tutun, canınızın aniden bir vegan burger çekmesine kadar aklınızda o an olmayan bir şeyin aklınıza gelmesini sağlamak. Diğer bir de işte zihin yönlendirmenin teknolojik sırrını taşıyor 5G. Ama bu kadar da naif değil tabii ki. Günlük yaşamımızın içinde empoze edilen ama naif olmayan birçok şey var. En dikkat çekenler ise iletişim teknolojileri, ilaç, tarım ve gıda endüstrisi kaynaklı ürünler. Her derde deva aspirini herkes bilir değil mi? 1899'dan beri dünyaya satan Bayer firması bugün aynı zamanda dünyanın en büyük tohum ve pestisit üreticisi. Bunu biliyor muyduk? Bayer 2018 yılında tarım ve biyoteknoloji devi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın alıp birleştiğinde en büyük süper güç olmuştu. Ancak kendilerine bugüne kadar açılan 125 bin dava sayısı aldı başını gidiyor. Açılan davaların ana sebeplerinden sadece biri, herbisit içeren ve tarımda zararlı otları öldüren Roundup isimli ilacın tarımda kullanımından dolayı yetişen ürünlerin kansere neden olması ve bu vakaların inanılmaz bir artış göstermesi. Bayer mahkemelerde 10 milyar dolar tazminat ödeme teklifi vererek bu davaların kapatılması pazarlığını yapıyor. Diğer birçok biyoteknoloji şirketi, yeryüzünde yaşayan her insanı etkileyen ve diğer türlerde ekosistem çökmesine neden olan toprak, su, hava kirliliğine sebep veren benzer olaylara da imza atıyor. Toprağa ve yeraltı sularına sızan toksinler, nehirlerde, göllerde ve okyanuslarda akan kimyasallar, havaya bırakılan partiküller, herbisitler, GDO, aşı ve böcek ilaçları ile sağlığa saldırılıyor. Tüm kimyasallarda ve özellikle pestisitlerde bulunan atrazin isimli bir hormon bozucunun etkilerini araştıran bilim insanı Tyrone Hayes, kadınlarda endokrin bozucu, erkeklerde kısırlık ve kadınlaşma, hatta cinsiyetsizlik yaptığını, hasarın da nesiller boyu sürebileceğini tespit ediyor. Tyrone Hayes bugüne kadar kimyasallar, pestisitler, havadaki nanopartiküller ve aşı suçlarıyla ilgili yüzlerce makale, çalışma, seminer sunmuş. Glifosat, atrazin ve benzeri kirletici, hasar verici kimyasallar, GDO'lu tarım ve ürünler, antibiyotiğe tabi tutulmuş deniz, kümes, büyük ve küçük baş hayvanlar, onlarca düzelmesi çok zor hastalığa sebep veriyor. Bunlardan sadece bazıları şunlar: kanser, çölyak, iltihaplanma, hormonal bozukluklar, beyin hasarları, demans, bağışıklık sistemi bozuklukları, akciğer ve karaciğer hastalıkları, doğum kusurları, böyle gidiyor. İşlenmiş süt ve ürünleri, işlenmiş konserve, paket gıda ve tahıllarda bulunan östrojen, folat ve benzeri birçok koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, emülgatör ve benzer türevde binlerce kimyasal madde ve hormon, insanların gripten çok daha büyük sayılarda öldüğü kolon kanseri, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi kronik hastalıklar dalgasının da sebebi. Bir gün geçmesin ki plütokrasinin dünya genelinde hat safhaya çıktığı yeni milenyumda sağlık gaddarca terörize edilmesin. Covid-19 aşısını finanse ettiği için önümüzdeki yıl muhtemelen dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak Bill Gates'e bir göz atalım. Dünyada herkesin aşılanması için var gücüyle çalışan derin bir yapı var. Gates de bu yapının içinde. Bu durum bana evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin'in pek bahsedilmeyen kuzeni Francis Galton'ı anımsatıyor. Galton, öjenik yaklaşımını ortaya atan kişi. Öjenik, insanların genetik açıdan kontrol altında tutularak engelli, hasta, o dönem homoseksüel insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının ıslah edilmesi anlamına geliyordu. Öjenik, 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan bir kuramdı. Öjenik yaklaşıma göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleşerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan ırkı da ıslah edilebilirdi. Devlet, kimlerin üreyip kimlerin üremeyeceğine karar vererek, en uygun genetik kombinasyonların oluşturulması ve üstün insan ırkının yaratılmasını amaçlıyordu. Galton, öjenik, insan evriminin kendisini yönetmesidir diye düşünse de, Darwin ömrü boyunca kuzeninin bu fikirlerini sapkınlık olarak değerlendirdi ve şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Darwin'e göre insani değerler de en az bilim kadar önemliydi. Kuzeni Galton'ın fikirleri ise açık bir şekilde insani değerlere karşıydı. Kimse bir başkasının üreme davranışlarına karışmamalı, ailevi yaşantısına müdahale edememeliydi. Galton, Darwin'e saygısından dolayı sesini çıkartamadı ve Darwin'in ölümüne değin düşüncelerini yayımlamadı. Darwin'in ölümünün hemen akabinde 1883 yılında yazdığı İnsan Fakültesi ve Gelişimi Üzerine Araştırmalar isimli kitabında öjeni, Yunanca eugenes, yani iyi doğan kavramını türetti. Ünlü filozof Platon, devletin vatandaşların üreme eylemlerini denetlemesi gerektiğini ileri süren ilk filozoftu, biliyor muyduk? Buna göre daha sağlıklı ve yetenekli bireylerin üreme düzeyi artırılmalıydı düşüncesini savunuyordu Platon. Keza Sparta'da yeni doğan bebekler yetişkinlerce kontrol edilir ve yaşamını sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilirdi. Sağlıksız olduğu düşünülenler Taygetus Dağı'na götürülür ve orada öldürülürdü. Bu duruma daha çok erkek bebekler maruz kalırdı çünkü sadece en güçlü erkekler yaşamalıydı. Adolf Hitler bu yöntemlerinden dolayı Spartalılara hayranlık duyuyordu. Romalılar da benzer bir yöntem uygulamaktaydılar. Uygun bulmadıkları bebekleri Tiber nehrinde boğarak öldürürlerdi. Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise ünlü evrimsel biyolog ve filozof Ernst Haeckel oldu. Haeckel'ın düşünceleri ve çalışmaları ile Nietzsche'nin kız kardeşinin Hitler'e el altından Nietzsche'nin üst insan Übermensch kuramını paylaşmasıyla taçlanan saf ve üstün bir Alman ırkı yaratmak isteyen Nazilere miras kaldı. İnsanlık tarihinde çağlar değişse de kimi düşünceler maalesef asla değişmiyor. İnsanda bir canlı türü olduğu için genlere müdahale yoluyla daha sağlıklı, güçlü, zeki ve güzel insanlardan oluşan bir toplum oluşturmak teorik olarak elbette mümkün. Ancak böyle olsa dahi bilimin etik ve insanlık dışı amaçlar uğruna kullanılması hem çok büyük insani felaketlere yol açmıştır hem de totaliter rejimler yaratmıştır. Bugüne dönüp baktığımızda az önce sırasıyla ele aldığımız büyük veri, tekillik, transhümanizm ve üjeni kavramlarını bir araya getirdiğimizde başka bir isim ortaya çıkıyor. O da sanki büyük sıfırlama. İnsanlık aslında bir bilinç krizi içerisinde. Büyük buhran tanımı nedense hep ekonomi için kullanıldı. Buna sebep yine insan değil miydi? Bilinci ve şuuru düşürülen insanlığa sanki yeni bir büyük buhrandan kurtuluşun ancak Great Reset, yani büyük sıfırlama sayesinde olacağı fikri empoze ediliyor bugün. 2020 Ekim ayı ortasında Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü yeni bir Bretton Woods anı çağrısında bulundu. Bretton Woods'un ne olduğunu hatırlatmak gerekirse, 1930 yılında yaşanan, 29'da başlayan, 30'da daha çok şiddetli hissedilen ekonomik buhran ve hemen ardından gelen 2. Dünya Savaşı ile ekonomisi dibe vuran ülkeler, uluslararası alanda yaşanan para değişiminin duraksama noktasına gelişi ve savaş sebebiyle ülkeler arası alım-satım ticaretinin tamamen durması, uluslararası alanda tekrar parasal döngünün düzelmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için kurulan, dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal işlemlerde uyulması gereken kuralları belirleyen bir para idare sistemi. Bu arada IMF büyük bir sıfırlama için bastıran tek kuruluş değil. Dünya Ekonomik Forumu, World Economic Forum ve diğer ana akım kuruluşlarda finansal yeniden başlatma propagandasını teşvik ediyorlar. Yani statiko yoğun propaganda yoluyla büyük sıfırlama için hazırlanıyor. Bunu aynı zamanda dünya ekonomisinde dijital ya da kripto paraya geçişin hızlandırılması olarak da okuyabiliriz. Dolardan çıkış diyorlar. Bir Türk atasözü olan para dediğin el kiri kelimesinin tam anlamıyla yakında gerçek olacağı aşikar. Latifesi bir yana, hasılı büyük sıfırlama kavramı George Orwell'in ünlü distopik romanı 1984'e çok benziyor. Ve bazıları bugün konunun komplo teorisinin sınırında olduğuna inanıyor. Dördüncü endüstri devrimi olarak da anılan büyük sıfırlama için İsviçre'nin Davos kentinde bulunan seçilmemişlerden oluşan küresel bürokratlar organı, küresel korona salgınını herkesin beklediği bir altın fırsat olarak değerlendirirken, bu fırsatın çıkmamış olması durumunda dünya halkının da böyle bir talebe asla gitmeyeceğini bilerek tüm dünyadan teknokratik bir büyük sıfırlama vizyonuna güvenmelerini istedi. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab aslında ilk olarak büyük sıfırlamadan 2015 yılında bahsetmişti. Sonra bu sene Temmuz ayında COVID-19 Büyük Sıfırlama adlı kitabını çıkardı. 2020 yılı öncesinde işletmeleri yok eden, ekonomiyi mahveden ve insanları yoksul ve anayasal haklarından mahrum bırakan, dünya çapında kilitlemeler uygulamak pek mümkün değildi. Ancak bugün durum farklı. Temas takibinin sahneye konulması, COVID-19 geçirmiş olan kişilere bağışıklık sertifikaları ve pasaportları verilmesi, deri altına takılan çipler gibi başka devasa biyoelektronik gözetim aygıtlarının hayata geçirildiği günler yaşıyoruz. Konu oldukça uzun ama burada yiyecek ve içeceğe bağlamaya çalışacağım. Büyük sıfırlanma tabii ki gıda ve tarım için de geçerli. Dünya Ekonomi Forumu'nun gıda ve tarımın sıfırlanmasına yönelik planları, gıda ve sağlık sorunlarına sürdürülebilir çözümler olarak genetiği değiştirilmiş organizmaları, laboratuvarda üretilen protein ve ilaçları ve endüstriyel kimyasalları destekleyen projeler ve stratejik ortaklıklar içeriyor. Örneğin, Dünya Ekonomi Forumu, EAT Forum adı altında bir organizasyon tanıtımını yaptı ve onunla ortaklık kurdu. EAT Forum, kendisini iş ve sektöre değer katmayı ve siyasi gündemi belirlemeyi planlayan bir yemek için Davos olarak tanımlıyor. EAT, GlaxoSmithKline'ın fonlarıyla kurulan ve hala ilaç üreticisi ile stratejik ortaklıkları olan Wellcome Trust tarafından ortaklaşa kuruldu. EAT, Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'da yaklaşık 40 şehir yönetimi ile işbirliği yapıyor. Kuruluş ayrıca yeni beslenme kılavuzlarının oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerinde Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e yardımcı olduğu da söyleniyor. Brüksel Üniversitesi'nde bir gıda bilimi ve biyoteknoloji profesörü olan Frederick Leroy'a göre EAT ağı, Impossible Foods ve diğer biyoteknoloji şirketleri de dahil olmak üzere en büyük taklit et şirketlerinden bazılarıyla yakın etkileşime giriyor. Profesör Leroy, The Defender'a verdiği demeçte, Bunu sağlıklı ve sürdürülebilir olarak çerçevelendiriyorlar, tanımlıyorlar ki tabii ki öyle değil diyor. Impossible Foods başlangıçta Google, Jeff Bezos ve Bill Gates tarafından finanse edildi. Laboratuvarda et üreten bir firma. Son laboratuvar sonuçları şirketin taklit etinin en yakın rakibi olan Beyond Meat firmasından tam 11 kat daha yüksek glifosat seviyesi içerdiğini gösterdi. Glifosat bir herbisit. Eat'in en büyük girişimine kuruluşun gıda sisteminin dönüşümünü yönlendirme çabası olarak tanımladığı Fresh adı verilmiş. Şimdi Fresh İngilizce okunduğu zaman işte taze demek ama Fresh'in açılımı Food Reform for Sustainability and Health, yani Türkçesi sürdürülebilirlik ve sağlık için gıda reformu. Projenin ortaklarının kimler olduğunu merak ettiniz değil mi? Hemen söyleyeyim. Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever ve hatta teknoloji devi Google yer alıyor. Profesör Leroy şöyle devam ediyor. Unilever ve Bayer gibi şirketler ve diğer ilaç şirketleri zaten kimyasal işlemci dev firmalar. Bu şirketlerin birçoğu bu laboratuvar yapımı gıdaları küresel ölçekte üretmek için gerekli kimyasalları ve öz maddeleri işleme etrafında dönen, bu yeni gıda işinden kâr etmek için çok çok iyi konumlanmışlar. Schwab'ın kitabında biyoteknolojinin ve genetiği değiştirilmiş gıdanın küresel gıda kıtlığı sorunlarının giderilmesinde merkezi bir dayanak haline gelmesi gerektiğinden bahsediliyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak tabiri geliyor aklıma her nedense. EAT Forumu, bitki bazlı beslenmeye karşılık bilim bazlı mottosunu ortaya atıyor. Gastronomi dünyamızda klasikleşmiş tabirlerden biri olan tarladan çatala mantığını ters çalıştırarak, çataldan tarlaya bakış açısı ile gıda reformunu bilim adı altında laboratuvarda gerçekleşeceğini ima ediyorlar. Çataldan laboratuvara deseler daha dürüst bir tavır sergilerlermiş. Bu büyük EAT Forum çemberinin içerisinde Nestle, Givaudan gibi daha onlarca dev firma var. Bu çemberin dışındaki bilim insanları beslenmenin bölgesel ve coğrafi biyoçeşitlilik etrafında merkezlenmesi gerektiğini söylüyor ve savunuyor. EAT'in tek tip küresel diyetinin batı teknolojisi ve tarım kimyasalları ile üretileceği aşikar. Buna da gıda emperyalizmi diyerek bu podcast'i sonlandıralım. Haftaya devam edeceğiz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında kişiye özel online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da rc@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. 31 No'lu podcast'im Büyük Veri, yani Big Data'yı dinlediniz. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın, üretin ve lütfen her zaman umut dolu olun sevgili dostlarım. Bir sonraki podcast'imde tekrar bir araya gelmek üzere sağlık ve sevgiyle kalın.